Ayrım 4.
Arada bir ayakkabı, kravat ya da yelek alıyordu. Yaşlı adam cicilerini giyince öyle horozlanıyordu ki. Bazen bize de uğruyordu. Sasha ile bana tatlı çörekler, elma getiriyor, hep petenkasından söz ediyordu. Bizden iyi çalışmamızı, söz dinlememizi rica ediyordu. Petenka'nın ne iyi, ne örnek ve ilgili bir evlat olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Konuşurken sol gözünü tuhaf tuhaf kırpıp öyle maskaralıklar yapıyordu ki gülmekten kendimizi alamıyor, basıyorduk kahkahayı. Annem onu çok seviyordu. Yaşlı adam Anna Fedorovna'nın önünde süklüm püklüm durduğu halde ondan nefret ediyordu. Bir süre sonra Pokrovski ile çalışmayı kestim. Beni eskisi gibi hala çocuk, Sasha ile yaşıt, afacan küçük bir kız sayıyordu. Eskileri silip unutturmaya bütün çabamla çalıştığım için buna müthiş içerliyordum kendimi. O bunun farkına olmadıkça hırsım artıyordu. Pokrovski ile ders dışında hemen hemen hiç konuşmuyordum. Konuşamıyordum zaten. Kızarıp bozarıyor, sonra da bir köşede hiddetimden ağlıyordum. Bunun sonunun neye varacağını kestiremiyordum. Birbirimize yaklaşmamıza tuhaf bir olay yardım etti. Bir akşam Anna Fedorovna'da otururken usulcacık Pokrovski'nin odasına geçtim. Evde olmadığını bildiğim halde ne diye oraya gittiğimi kendim de anlayamıyordum. Bir yıldan fazla bir zamandan beri bitişik odalarda oturduğumuz halde onun odasına adım atmış değildim. Kalbim kopacakmış gibi çarpıyordu. Büyük bir merakla etrafa bakındım. Oda pek yoksul görünümlü ve oldukça dağınıktı. Masa, iskemlelerin üstü kağıt doluydu. Her taraf kitap ve kağıttı. Aklıma tuhaf bir şey geldi ve o anda içimi tatsız bir öfke kapladı. Bana öyle geliyordu ki bu adam arkadaşlığımı, sevgi dolu kalbimi az görüyordu. O okumuş bir gençti. Bense budalanın biriydim. Hiçbir şey bilmiyordum, tek bir kitap okumamıştım. Kitaplarla tıklım tıklım dolu olan rafları gıptayla baktım. Hiddet, üzüntü, bayağı bir çılgınlık duyuyordum. Bütün bu kitapları bir tekini bırakmadan hem de mümkün olduğu kadar çabuk okumak için dayanılmaz bir arzu duydum. Bu isteğimi gerçekleştirmeye karar verdim. Bilmem, belki de onun bildiklerini öğrenmekle arkadaşlığına daha layık olacağımı sanıyordum. Rastgele bir rafa atılıp elime geçen tozlu eski cildi kaptım. Sonra kızarıp sarararak, heyecan ve korkudan tir tir titreyerek çaldığım kitabı odamıza götürdüm. Bunu annem uyuduktan sonra kandilin ışığında okuyacaktım. Ama odaya gelip de aceleyle kitabı açınca, sayfaları yarı çürümüş, kurt yenikleriyle dolu, oldukça eski bir yapıt olduğunu gördüm. Öfkem sonsuzdu. Kitabı rafa koymaya hazırlanırken koridorda bir gürültü, yaklaşan adım sesleri duyuldu. Telaşlandım. Fakat kitaplar öyle sıkışık duruyormuş ki onu çekince diğer kitaplar genişlemişti. Şimdi eski arkadaşlarına yer vermiyorlardı. Aralarına sıkıştıracak kadar gücüm yoktu. Kitapları var gücümle iteledim. Rafı tutan ve sanki kırılmak için o anı bekleyen paslı çivi birden kopuverdi. Rafın bir ucu aşağıya düştü, kitaplar korkunç bir gürültüyle ortalığa dağıldı. Kapı açıldı, odaya Pokrovski girdi. Şunu da söyleyeyim ki Pokrovski odasına herhangi birinin girip de bir şeye dokunmasına hiç dayanamazdı. Hele kitaplarına el sürenin vay haline. İrili ufaklı, her boy, her kalınlık ve her şekilde kitap raftan atlayıp masanın üstünde, sandalyelerin altında, odanın ortasında zıplamaya başlayınca halimi siz düşünün. Kaçmak istedim ama geç kalmıştım. Her şey bitti, mahvoldum diye düşündüm. 10 yaşında bir çocuk gibi yaramazlık ediyorum. Budala kız, koca aptal. Pokrovski fena halde kızdı. Bir bu eksikti diye bağırdı. Yaptığınız haşarılıklardan utanmıyor musunuz? Hiç mi uslanmayacaksınız? Kitaplarını toplamaya atıldı. Eğilerek ona yardım etmek istedim. Bırakın, bırakın diye bağırdı. Çağrılmadığınız yere gelmeseniz daha iyi olur. Bununla birlikte uysal duruşum onu biraz yumuşattı. Sesini alçaltarak eski öğretmenliğinin verdiği hakla öğüt verir gibi devam etti. Ne zaman adam olacaksınız? Bebek değilsiniz artık, 15 yaşındasınız. Bunun üzerine herhalde sözlerinin doğruluğunu, benim küçük bir kız olmadığımı kendi gözleriyle de görmek için bana baktı ve kulaklarına kadar kızardı. Bir şey anlamıyordum. Karşısına geçmiş, gözlerimi ona dikerek şaşkın şaşkın bakıyordum. Pokrovski mahcup bir tavırla yaklaştı. Fena bozulmuştu. Bir şeyler söylüyor, galiba özür diliyordu. Belki de genç kız olduğumun bu kadar geç farkına vardığı için özür diliyordu. Bunu anlayınca Pokrovski'den çok utandım, bozuldum. Yüzüme ellerimle kapayarak odadan kaçtım. Ne yapacağımı, utancımdan nereye gideceğimi bilemiyordum. Beni odasında yakalamıştı, ötesi var mıydı? Tam 3 gün yüzüne bakamadım. Gözlerime yaş doluncaya kadar kızarıyordum. Aklımdan hem korkunç hem gülünç türlü türlü düşünce geçiyordu. Bunlardan en çılgınca olanı şuydu. Gidip onunla konuşacaktım. Her şeyi açıkça olduğu gibi anlatacaktım. Akılsız bir çocuk gibi değil, iyi niyetle hareket ettiğimi söyleyecektim. İyiden iyiye karar verdim ama bereket cesaretim yetmedi buna. Ya yapsaydım? Şimdi bile anımsadıkça utanıyorum. Birkaç gün sonra annem birdenbire çok ağır hastalandı. 2 gün yataktan kalkamadı. 3. gün ateş, sayıklamalar başladı. O geceyi hiç yatmadan annemin başucunda geçirdim. Susadığı zaman içecek bir şey verdim. Vakti gelince ilaç içirdim. Ama 2. gece halim kalmadı. 2'de 1 uykum geliyordu. Gözlerim bulanık görmeye, başım dönmeye başlamıştı. Her an yorgunluktan yere düşecek gibi oluyordum. Yine de annemin iniltileriyle silkinip bir an için dalgınlıktan kurtuluyordum. Çok geçmeden tekrar ağırlık basıyordu. Acı içindeydim. Bir aralık nasıl olduğunu ne biliyor ne de anımsıyorum. Uykuyla uyanıklık arasında korkunç bir düş, bir hayal gördüm. Dehşet içinde uyandım. Oda karanlıktı. Kandil neredeyse sönecekti. Işık dalgaları kah birdenbire bütün odayı sarıyor, kah büsbütün kayboluyordu. Nedense korktum, bütün varlığımı bir dehşet kapladı. Düş gücüm hala gördüğüm kabusun etkisi altındaydı, içim daralıyordu. Oturduğum koltuktan fırladım, hep o ağır ezici korkuyla kendimi tutamayarak bağırdım. O anda kapı açıldı, odaya Pokrovski girdi. Kendime geldiğim zaman onun kucağındaydım. Beni koltuğa özenle oturtarak su verdi, birbiri ardınca sorular sordu. Verdiğim yanıtları anımsayamıyorum. Elimden tutarak hastasınız dedi. Siz de hastasınız, ateşiniz var. Mahvediyorsunuz kendinizi. Sağlığınıza kıymayın bu kadar. Sakin olun, yatıp biraz uyuyun. 2 saat sonra uyandırırım sizi, dinlenin bir parça. Karşılık vermeme zaman bırakmadan, hadi yatın yatın diye tekrarladı. Yorgunluktan halim kalmamıştı, gözlerim kurşun gibi ağırlaşmıştı. Yarım saat kestirmek için koltuğa uzandım ve sabaha kadar deliksiz bir uyku çektim. Pokrovski beni sabah annemin ilaç zamanı gelince uyandırdı. Ertesi gün epey dinlenmiştim. O gece koltukta nöbet beklerken uyumamaya karar vermiştim. Saat 11'e doğru Pokrovski kapıyı vurdu. Açtığım zaman tek başınıza canınız sıkılıyor dedi. Size bir kitap getirdim. Kitabı aldım. Nasıl bir kitap olduğunu anımsamıyorum. Herhalde o gece hiç uyumadığım halde ona bakmamıştım. İçimde garip bir heyecan uyumama engel oluyordu. Yerimde duramıyordum. Birkaç kere koltuktan kalkıp odada gezindim. Bütün varlığımı tatlı bir duygu kaplamıştı. Pokrovski'nin ilgisi bana sonsuz bir sevinç vermişti. Beni düşünüp merak etmesinden gurur duyuyordum. Bütün geceyi hayal kurmakla geçirdim. Pokrovski 2. kez uğramadı. Ama ben gelmeyeceğini zaten biliyordum. Kurduğum planlar bir gece sonrası içindi. Ertesi gece evde el ayak çekilince Pokrovski oda kapısını açarak eşikten benimle konuşmaya başladı. Konuştuklarımızdan aklımda bir tek sözcük kalmadı. Yalnız fena halde utanıp sıkıldığımı, kendi kendime kızdığımı ve konuşmamızın sonunu sabırsızlıkla beklediğimi anımsıyorum. Oysa bütün gece boyunca bu konuşmayı bekleyen, hayaller kuran, kendi kendine sorular sorup yanıtlayan ben değil miydim? Arkadaşlığımızda ilk adımları o gece atmıştık. Annemin hastalığı süresince her gece birkaç saati birlikte geçiriyorduk. Yavaş yavaş çekingenliğimi yendim. Ama yine de her konuşmamızdan sonra kendi kendime kızacak şeyler buluyordum. Bununla birlikte gizli bir sevinçle, gururumu okşayan bir zevkle, Pokrovski'nin benim yüzümden musibet kitaplarını unuttuğunu fark ediyordum. Bir gün gülüşerek kitapların raftan düşmesini anımsadık. Durum tuhaftı. Ben de fazlasıyla saf ve içten konuştum. Heyecanlanıp garip bir coşkunluğa kapılarak ona her şeyi itiraf ettim. Bilgili olmak için okumak istediğimi, herkesin beni hala küçücük bir kız saymasına ne kadar üzüldüğümü anlattım. Tekrar ediyorum ki o anda pek garip bir ruh hali içindeydim. Kalbim şefkat doluydu, gözlerim yaşarmıştı. Hiçbir şey saklamadan sayıp dökmeye başladım. Arkadaş olmak, onu sevmek istediğimi, kalben birleşip onu avutmak, huzur vermek istediğimi bir bir söyledim. Pokrovski bana şaşkınlık, hayret içinde garip garip baktı, ses çıkarmadı. Birdenbire derin bir üzüntü, keder duydum. Beni anlamamış, belki de benimle alay etmiş gibi geldi. Aniden boşanıverdim, hıçkırıklarımı tutamadan çocuk gibi ağlıyordum. Bir bunalıma düşmüş gibiydim. Pokrovski ellerimi alarak öpüyor, göğsüne bastırıyor, bir yandan da beni yatıştırmaya çalışıyordu. Çok duygulanmıştı. Ne söylediğini anımsamıyorum. Yalnız bir ağlayıp bir gülüyor, sonra tekrar ağlayıp tekrar gülüyordum. Yüzüm kızarmış, sevinçten söz söyleyemez olmuştum. Ama bütün heyecanıma karşın Pokrovski'de sıkılgan, garip bir hal oluştuğunun farkındaydım. Coşkunluğuma, apansız alevlenen hararetli arkadaşlığıma şaşıyor olmalıydı. İlk zamanlar belki yalnızca merak duygusuyla benimle ilgilendi. Sonradan kararsızlığı geçti. O da benim gibi yalın, açık bir duyguyla arkadaşlığımı, tatlı sözlerimi ve içten ilgimi kabul etti. Bana aynı içtenliği, öz kardeşiymişim gibi aynı candan dostluğu gösterdi. İçim ısındı, yüreğim öyle ferahladı ki. Ondan hiçbir şey saklamıyordum. Pokrovski de bunu anlıyor, bana gittikçe daha çok bağlanıyordu. Kandilin titrek ışığında zavallı hasta annemin yatağının başında geçen, o hem acı hem tatlı saatlerde neler konuştuğumuzu hiç anımsamıyorum. Aklımıza ne geldiyse, kalbimize ne doğduysa hepsinden söz ettik. Bu hem acı hem tatlı günleri anımsarken içime yine aynı duygular doluyor. İster tatlı ister acı olsun, anılar insana acı verir. Hiç değilse bu benim için böyle. Ama bu acının da kendine göre bir tadı var. İçim sıkıldıkça, keder bastıkça, anıların sıcak bir günde güneşten kavrulmuş çiçeğe, akşam çiğinin düşmesinin verdiği serinliğe benzeyen ferahlatıcı etkisini arıyorum. Annem iyileşiyordu ama ben yine geceleri başında beklemeyi sürdürüyordum. Pokrovski bana sık sık kitap veriyordu. Önceleri bunları yalnızca uyumamak için okuyordum. Sonra daha dikkatli, kendimi iyice vererek okumaya başladım. Önümde o zamana kadar hiç bilmediğim yepyeni bir dünya açıldı. Yeni düşünceler, yeni izlenimler bütün varlığımı sardı. Tanımadığım bu dünyada yol aldıkça karşılaştığım yenilikler bana daha sevimli, daha değerli göründü. Ruhumu birden kaplayan izlenimlerin çokluğu içimde bir kargaşa doğurdu. Ama doğuştan hayalci olduğum için kendimi derin bir manevi sarsıntıdan kurtarabildim. Annemin hastalığı geçince yine buluşmalarımız ve saatlerce süren söyleşilerimiz sona erdi. Bazen olanak buldukça birbirimize boş, önemsiz birkaç sözcük söylüyorduk. Yine de ben bunları kendime göre anlamlar vererek değerlendiriyordum. Yaşantım doluydu, mutluydum, huzurlu, sakin bir mutluluk tadıyordum. Birkaç hafta böylece geçti. Bir gün yaşlı Pokrovski bize uğradı. Uzun uzun gevezelik etti, her zamankinden daha neşeli, daha dinç ve konuşkandı. Bol bol gülüyor, kendine özgü nükteler savuruyordu. Sonunda coşkunluğunun sırrı anlaşıldı. Pokrovski bize tam bir hafta sonra Petenka'nın yaş günü olduğunu, dolayısıyla o gün oğlunu mutlaka ziyaret edeceğini haber verdi. Mutlu gün şerefine yeni yeleğini ve karısının almaya söz verdiği yeni ayakkabıyı giyecekti. Kısacası yaşlı adam mutluluk içinde yüzüyor, alabildiğine gevezelik ediyordu. Onun yaş günü. Yaş gününü düşüne düşüne uykularım kaçtı. Pokrovski'ye arkadaşlığımızın anısı olarak bir armağan vermek istiyordum. Ama ne? Sonunda aklıma kitap almak geldi. Pushkin külliyatının son baskısına pek heves ettiğini anımsadım ve onu almaya karar verdim. Dikişten kazandığım 30 ruble kadar bir param vardı. Bununla yeni bir elbise yapacaktım. Hemen o gün yaşlı hizmetçimiz Matryona'yı Pushkin külliyatının fiyatını öğrenmesi için kitapçılara yolladım. Felaketti. 11 kitap cilt masrafı içinde olmak üzere en aşağı 60 ruble tutuyordu. Bu kadar parayı nereden bulurdum? Düşünüp taşınıyor, bir türlü içinden çıkamıyordum. Anneme başvurmak istemiyordum. Vereceğinden emindim ama o zaman bütün ev armağanımı öğrenecekti. Armağan armağanlıktan çıkacak, Pokrovski'nin bir yıllık emeğinin karşılığı olacaktı. Oysa ben ona tek başıma, herkesten gizli olarak bir şey armağan etmek istiyordum. Bana bütün bir yıl boyunca verdiği emek için yaşam boyu borçlu kalıp yalnızca arkadaşlığımı bağışlamak istiyordum. Düşüne düşüne bir sonuca vardım. Gostini Duvor'daki sahaflardan, dipnot, Petersburg'un en büyük çarşısı, bazen yeni denecek kadar az kullanılmış kitapların sıkı bir pazarlık edilince yarı fiyatına alınabileceğini biliyordum. Gostini Duvor'a gitmeye karar verdim ve kararımı yerine getirdim. Ertesi gün hem bize hem de Anna Fedorovna'ya çarşıdan bir şey gerekli oldu. Annem rahatsızdı. Anna Fedorovna gitmeye üşendiği için iş bana düştü. Matryona ile birlikte gittik. İşim yolunda gitti. Çok güzel ciltlenmiş bir Pushkin külliyatını kolayca buldum. Pazarlığa başladık. İlkin sahaf kitapçılardakinden daha yüksek bir fiyat istedi. Sonra birkaç kez dükkandan çıka döne adamı 10 gümüş rubleye razı ettim. Epey uğraştım ama öyle keyifli pazarlık ediyordum ki. Zavallı Matryona ne yaptığımı, ne diye bu kadar kitap aldığımı anlamıyor, şaşkınlık içinde bakıyordu. Bir de elimdeki parayı sayınca topu topu 30 kağıt ruble çıkmaz mı? Sahaf daha fazla indirim yapmaya yanaşmıyordu. Sonunda yalvar yakar 2,5 ruble daha indirttim. Adam bunu salt güzel hatırım için yaptığına yemin etti. Gel gelelim yine de param 2,5 ruble eksikti. Neredeyse ağlayacaktım. Hiç beklenmedik bir olay yardımıma yetişti. Az ötede bir sahafın yanında yaşlı Pokrovski'yi gördüm. Çevresini saran 4-5 sahaf adamcağızı şaşkına çevirmişti. Her biri bir kitap uzatıyor, o da hepsini almak istiyor, neye karar vereceğini bilemiyordu. Yaklaşıp ne yaptığını sordum. Yaşlı adam beni görünce pek sevindi. Zaten benim için deli oluyor, belki Petenka'sı kadar seviyordu. Kitap almak istiyorum Varvara Alekseyevna. Petenka'ya kitap alacağım diye cevap verdi. Hani yakında yaş günü olacak ya, kitaba çok düşkündür, ben de bir kitap alayım dedim. Yaşlı adam her zaman oldukça gülünç bir biçimde konuşurdu. Orada büsbütün şaşırmıştı. Neye el atsa 1-2-3 gümüş rubleden aşağı değildi. Büyük kitapların fiyatını hiç sormuyordu. Elini alıp imrenerek bakıyor, evirip çevirdikten, sayfalarını karıştırdıktan sonra tekrar yerine koyuyordu. Yavaşça, yok bu çok pahalı, şuradan daha ucuz bir kitaba bakalım diyor, incecik şarkı kitaplarını, almanakları karıştırıyordu. Bunlar gerçekten çok ucuz şeylerdi. Bu saçmaları ne diye alıyorsunuz dedim, paraya yazık. Yok canım, neden kötü olsun, bakın ne güzel kitaplar var, vallahi çok güzel. Bu sözlerini öyle acıklı bir sesle ve uzatarak söylemişti ki bana, kitapların pahalılığına üzüntüsünden ağlayacakmış gibi geldi. Solgun yanaklarından kırmızı burnuna yaş tanelerinin döküldüğünü görür gibi oldum. Ne kadar parası olduğunu sordum. İşte şu yarım gümüş ruble, 20 gümüş kopek, bir o kadar da bakır kopek var. Kolundan tutup benim sahafa götürdüm. Bakın dedim, tam 11 kitap. Hepsinin fiyatı yalnız 32,5 ruble. 30 rublem var. 2,5'u da siz katın, alıp birlikte armağan ederiz. Yaşlı adam sevincinden deli oldu. Kağıttaki parayı tezgahın üstüne döktü. Sahaf ortak kütüphanemizi ona yükledi. Yaşlı adamcık ciltleri ceplerine doldurdu, ellerine aldı, koltuklarına sıkıştırdı. Bunları evine götürüp bir gün gizlice bana getirecekti. Ertesi gün yaşlı Pokrovski oğluna uğradı, bir saat kadar oturdu. Sonra bize geçti. Pek komik görünen gizemli tavrıyla bana sokuldu. Önce bir sır taşımaktan duyduğu gururlu bir zevkle ellerini ovuşturarak haber verdi. Kitapların hepsini getirmiş. Matryona'nın koruması altında mutfağın bir köşesinde duruyormuş. Ondan sonra söz kendiliğinden beklenen törene geldi. Yaşlı adam armağanımızı nasıl vereceğimiz sorununa geçti. Bu konuda konuştukça yaşlı adamın içinde söyleyemediği, söylemeye cesaret edemediği bir şey olduğunu seziyordum. Ses çıkarmadan bekliyordum. Kırıtmalardan, kaş göz oynatışından, sol gözünü kırpıştırmalarından yansıyan gizli sevinç ve hoşnutluk gitgide kayboldu. Yüzünde kaygı, üzüntü dolu bir ifade belirdi. Sonunda dayanamadı. Yavaşça, çekingen bir tavırla, size bir şey söyleyecektim Varvara Alekseyevna diye mırıldandı. Petenka'nın yaş gününde 10 kitabı ona siz verin. 11.'sini ben kendi adıma vereyim. Böylece siz de ben de ayrı armağanlar vermiş oluruz. Yaşlı adam sözünü bitirince bozularak sustu. Hep o ürkek haliyle vereceğim kararı bekliyordu. Peki ama birlikte bir armağan vermemizi neden istemiyorsunuz Zahar Petrovic? Nasıl olur Varvara Alekseyevna? Olmaz ki. Ben yalnızca Adamcağız kızardı, sözlerini bitiremeden yutkundu. Sonunda ne demek istediğini açıkladı. Biliyorsunuz Varvara Alekseyevna, benim bir zaafım var. Bazen, hatta sık sık, daha doğrusu her zaman biraz serserilik ediyorum.